Bir aile meselesinden herkese merhaba. Zeynep, sana da merhaba.
Merhaba Serdar.
Nasılsın Zeynep?
Teşekkür ederim, iyiyim Serdar. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim, sağ olasın.
Bugün bir huzursuzum biraz.
Neden?
Vallahi bilmiyorum, böyle bir huzursuzluk var içimde. Anlayamadım ama.
Bence çok yoruluyoruz, çok çalışıyoruz, çok sıkışmış hissediyoruz.
Olabilir.
Bitmiyor iş yani. Sürekli çocuklar, ev işleri.
Bu bitiyor, öbürü başlıyor.
Çekimler, evet. Yayınlar, konuşmalar. Kitaplar, yazılar. Biz bence bayağı sıkıştık.
Evet, evet.
Boş ver dinleyicileri, biz kendimizi
konuşalım. Tamam,
ne olacak
böyle
bizim
halimiz
Zeynep ya?
Her şeyi bırakıp gidesim geliyor Serdar, o kadar.
Beni de. Beni de bırakıyorum.
Yok canım, seni de alıp gidiyorum. Çoluk çocuğu.
Köpek.
Bir sürü olduk. Tam bir yere gitmiyorum ben. Aman diyen gitti, diyen gitti.
Aynı düzeni gittiğimiz yerde de kuruyormuş.
Diyen gitti.
Ya valla bir 5-10 sene şu an olduğum hali söyleselerdi hayallerimi gerçekleştirdiğimi söylerdim. Yaptıklarım, ettiklerim, uğraştıklarım. Ama hayat böyle bir şey. Yani bir şeyi çok istiyorsun. Oluyor çok şükür. Bu sefer onun yarattığı sıkıntılarla uğraşıp yeni bir şey istemeye başlıyorsun.
Evet,
yani
evet.
Bu bitmeyen bir döngü. Ama bir de biterse de yapacak bir şey bulamazsak da nasıl olacak?
Çok güzel.
Güzel
çok
mi?
Çok güzel.
O beni korkutuyor yani.
Yok, ben yeni bir şey istemiyorum artık. Yani.
Kızların peşinde koşmazsam, yapacak işim kalmazsa. Ben 70'e kadar sağlığım el verirse inşallah çalışmayı planlıyorum. O mangalcı, yazlıkçı beni şey yapıyor, korkutuyor mesela.
Evet, yok. Öyle olmayız zaten. Canım.
Onu yapamayız hani,
tabii
zaten.
Canım, onun yerine daha sakin, hani zihni de yatıştıran şeyler buluruz.
Daha yavaş.
Bizimki biraz, özellikle seninki yani. Getir götür işlerin çok yoğun.
Geçen bir yorumcu şey demiş, yorum yapan takipçi. Ben anladım, siz bu programı kendiniz için yapıyorsunuz demiş.
Vallahi bir oturduğumuz burada.
Ama ben sana bir şey söyleyeyim. Gerçekten bu programı yapmak bizim ilişkimizi çok değiştirdi.
Evet.
Bunu şunun için söylüyorum. Karşılıklı konuşmak, bir konu üzerine karşılıklı fikirleri duymak, bu konu üzerine şakalar yapmak, gülüşmek, bu konuyla ilgili bizdeki yansımaları konuşmak bence bir ilişkiyi çok besliyor.
Besliyor. Tabii göz göze, dinleyerek, durarak, hani bölemiyorsun da, içinden bir şey gelse de tutuyorsun.
İlk bölümlerde
çok
beni
öğrendin onu ama ya.
Değil.
Çok geliştin yani.
Ben mi?
Evet. Çok iyi bir dinleyici haline geldin.
Gerçekten mi?
Tabii. Hissetmiyor musun?
Belki
ha,
de
tutma
sen
hali
daha
olmuyor
iyi
mu?
Konuşmacı haline gelmişsindir. Şaka şaka. Kalp kalp kalp. Doğru söylüyorsun. Valla başta dinleyemiyordum. Çok zorlanıyordum.
Evet, evet.
Sen ne öğrendin peki bu şeyden?
Bak niye böyle dönüyor Serdar Bey? Bu konuşulabilir,
çünkü
kalabilir.
Çünkü sen bu programda Hacivat oldun. Ben Karagöz oldum.
Ay, hiç öyle değil.
Niye?
Hiç öyle değil.
Programa giremedik.
Gayet dengeli.
Bugün
programın adını sormayacağım.
Neden?
İşte sen biliyorsun. Sen açılış yapacaksın
ya. Ben açılış yapacağım. Kendinle barışmayı konuşacağız. Kendinle barış yapmak, kendini affetmek, kendinle ilişkide huzur içinde olmayı konuşacağız. Şöyle çatışmalı bir girişten sonra böyle sakin bir içeriği konuşmakla bakalım ne kadar mümkün olacak.
Son dakikası çatışma oldu. Yoksa ne güzel övüyorduk ve ben seni övmüştüm.
Ne oldu? Sen niye bir anda gerildin?
Bilmiyorum, dedim ya programın başında huzursuzum diye. Sen seni, huzursuz ediyormuşum beni demek isterler. Buldum ben.
Ben senin yanındayım. Halledeceğiz hepsini.
Öyle mi diyorsun?
Aklında oynuyorum ben. Hadi bakalım. Kendinle barışmak, kendinle huzur içinde bir ilişki kurabilmek, kendini affetmek neden bir ihtiyaç olur?
Yani biz kendimize olan ilişkimizde o dostane ilişkiyi kurmadığımızda dünya kötü bir yer haline geliyordu o yüzden. Hayat zor oluyor.
Evet.
Kendimizle o dostane ilişkiyi kuramadığımızda diğerleriyle kurmamız da zor oluyor. Bitmeyen bir kavga oluyor, bitmeyen bir öfke oluyor ya da bitmeyen bir geri çekilme oluyor. Utanç oluyor, suçluluk oluyor. Kendimizle o barışı imzalamak hayatın merkezine yerleşebilmek için, aslında hayatı yaşayabilmek için gerekiyor.
Hayata yerleşebilmek için.
Yerleşebilmek için gerekiyor. Yoksa hayat oluyor. Hani kimimizin hayatı yaşayarak geçiyor, kimimizin hayatı hayat olarak geliyor geçiyor. O yüzden o barışa, o dostane ilişkiye ihtiyacımız var. Başkalarından önce buna ihtiyacımız var. Çünkü artık çalışmalarda da görülüyor, biz uygulamalarda da görüyoruz. İlk ilişki burayla kurduğumuz ilişki.
Değil mi?
Evet.
Bir insan kendiyle barış yapamazsa, kendiyle huzur dolu bir ilişki kuramazsa dünyayla da öyle bir ilişki kuramıyor. Önce kendinle arkadaş olacaksın, önce kendini seveceksin, önce kendine değer vereceksin, özen göstereceksin, anlayacaksın, vardı sebebi diyeceksin. Bu olmadan gerçekten insan diğerleriyle de ilişki kurmakta zorlanıyor. Ama en zoru da bu.
Evet.
Diğerleriyle bir şekilde bir orta yol buluyorsun, müzakere ediyorsun ama en katı sınırlar, en keskin köşeler, en dikenli yollar da bizim kendimizle konuşmalarımızda, kendimizle müzakeremizde oluyor. Kendimize karşı gösterdiğimiz tavrı başkasına göstermiyoruz. Kendimize kıyıcılığımızı başkasına göstermiyoruz. Kendimize karşı gösterdiğimiz cezalandırıcı tavrı başkasına göstermiyoruz. Orada bir sınır var ama kendi içimizde bu sınır yok. Kendi canımızı yakıyoruz.
Affedemiyorum kendimi.
Evet.
Çok kızıyorum kendime. Cezalandırma oluyor bazen, hatta kendini yanlış yaptığı bir şeyden dolayı. Yani o kendimizle cezalandırıcı yoldan kurduğumuz ilişki despot, otoriter, cezalandırıcı bir ebeveynle büyümekle aynı olmuş oluyor.
Tam şurada güzel Reels çıkardı diyorum. Sen girdin devreye. Ne güzel gidiyordum
Hep
aslında.
diyorsun. Hep diyorsun. Hep istiyorsun ki hiç bölünme. Hep senden güzel reels'lar çıkıyor. Hep öyle oluyor. Sonra bana da diyorsun. Benim konuşmalarımdan çıkıyor. Senden çıkmıyor güzel reels diyorsun. Bunu da söylüyorsun.
Allah.
Evet. Benimkini
Bence
şaka ile bölüyorsun. Ben
böyle
anlatıyorum. Yani ben diyorsun mesela. Hemen
İyi bir ilişkin
şaka ile.
anahtarı ne biliyor musun? Şu an bana vuruyorsun ya.
Vurmuyorum sana.
Bana bir
Gerçekleri
tatlı
söylüyorum.
geliyor. Öyle tatlı geliyor ki. Bence aşık bir yanılsama yani. Şu an bana öyle diyorsun, böyle diyorsun. Ama bana çok şirin görünüyorsun. Şu an çok tatlı görünüyorsun.
Benim söylediklerimi de küçülttün şu an.
Hayır.
Gerçeklikten uzaklaştırdın. Serhat, biz kendimizle barışacağız da birbirimize barışamayacağız.
Hay Allah, hakikaten diyecekler ki ya bunların kendine hayrı yok daha.
Yorum yazıyorlar diye hiç mi kavga etmiyorsunuz, hiç mi gerilmiyorsunuz
Ya bu
diye.
kadar
Ha
işte.
işte. Evet.
Bu kadar ya, böylesi olur. Neden insan kendiyle kavgaya tutuşuyor Zeynep?
Öğrendiği dil o oluyor çünkü biraz. Yani hem öğrendiği dil oluyor, iletişim kurma dili oluyor. Yani ebeveynlerimiz bize karşı eleştirel ve cezalandırıcıysa biz de bir süre sonra kendimizle öyle konuşuyoruz. İkincisi, inançlarımız var, sağlıklı olmayan. Bedelini ödemen gerekir. Yanlış bir şey yaptıysan cezasını çekmelisin. Bedelini ödeyeceksin, yüzleşeceksin ki o zorlukla bir daha o hatayı yapmayasın. Sanki negatif motivasyon varmış gibi. Negatifle ancak kişi motive olur ve ders çıkarır ve hata yapmaz ya da ihtiyaç duyulan o başarıyı elde edermiş
O
gibi.
kötü hissettirmenin bir amacı var diyor.
Var
Ve
diyor,
biz de
evet.
inanıyoruz buna.
Evet. Yani bir, inançlarımız işlevsiz. İki, kendimize kurduğumuz o iletişim dilimiz. Bunun doğru olduğunu da düşündüğümüz için, yani orada kendimizi kızarak onu bir daha tekrar etmeyeceğimize inandığımız için gittikçe de el yükseltiyoruz. Çünkü ne yazık ki, ya kızım, oğlum, buna ihtiyaç yok. Hani kendini bu kadar hırpaladığında daha iyi bir sonuç çıkmayacak. Bu insanlığa dair bu bir hataydı, bu bir deneyimdi, geçti. Bak, burada kendini bu kadar hırpalama. Hırpaladığın noktada takılı kalıyorsun çünkü. Sıkıntı da o olmuş oluyor yani. Hani o eleştirel sesle yüzeye çıkacağımızı, düze çıkacağımızı düşünürken o bizi içinde bulunduğumuz batağa, olumsuz duygunun içerisine daha da hapsediyor. Ve bunlar ayaklarımıza düğüm oluyor gelişmek için, büyümek için, değişmek için. Yani o yüzden kendimizle barış, devam edebilmenin en ön koşulu, gelişebilmek, büyüyebilmenin en ön koşulu.
Evet.
Evet.
Orada herhalde suçlulukla utanç arasındaki farkı da anlatmak lazım. Bunu çocuk eğitiminde de çok altı çizilmesi gereken bir şey. Bir çocuğun diğerlerine zarar vermeyen, diğerlerini incitmeyen, diğerlerinin sınırlarını gözeten bir çocuk olabilmesi için suçluluk duygusunu bilmesi lazım. Çünkü bunun temelinde sen iyi bir çocuksun ama yaptığın şey kötü. Bunu yapmaman beklenir demek var. Ama utanç olduğunda hissettiğimiz şey, inandığımız temel inanç bizim kötü biri olduğumuz. Aradaki fark bu. Utanç tabii ki gündelik yaşamda işlevseldir. Davranışlarımızdan sorumlu hissetmemiz için bizi durduran bir frendir. Ama derinleşmiş bir inanç, kişiliğimizin köklü bir parçası haline gelmiş bir utanç bizi kendimizden uzaklaştırır. Bizimle bir kavgaya tutuşmamıza sebebiyet verir. Çünkü inanç ben kötü biriyim ve kötü şeyler yaptımdır. İşte bu kavgada da bunu öğrenmiş olmak, eğer bir çocuk utandırılarak, utanç duygusuyla büyütüldüğünde de kendisiyle kavga etmeyi öğreniyor, kendisiyle barışmamayı öğreniyor, yaptıklarının yanlış olduğunu öğreniyor ve derin bir utanç duygusuyla büyüyor. Derin bir utanç sırlar da eşlik ediyorsa buna, derin bir yalnızlığa dönüyor. Siz beni dışarıdan görüyorsunuz ama bilmiyorsunuz ben aslında içeride kötü biriyim inancıyla çocuk büyüyor. Hem diğerleriyle anlaşamıyor, bağ kuramıyor, hem de kendi içinde bir çatışmaya giriyor. Halbuki bunu konuşabilse, birine anlatabilse, o sırrı taşımasa, bu utancı birilerine anlatabilse, bu artık onu rahatlatacak bir şey ve çıkmaz sokakta şu. Herkes kendi içindeki kör kuyuları biliyor. Herkes kendi içindeki karanlık taraftan haberdar ama sanki diğerlerinde bu kör kuyular ve karanlık taraflar yokmuş gibi
Yokmuş.
hissediyor.
Evet.
Bir konuşmaya başlasa, birilerine anlatsa, diğeri de diyecek ki, aa, aynını ben de yaşadım. Yalnız olmadığını da görecek aslında.
Evet. Onlar düğüm olarak kalıyor. Aslında konuşuldukça o düğümler çözülüyor ve bizi dediğimiz gibi demin de oralarda takılı kalmamıza engel oluyor. Şey çok güzel söyledin. Hepimizin tabii ki o karanlık tarafları, zorlayıcı duyguları, kötü anıları var. Ama herkes kendisininkinin biricik olup ve bunu saklama çabası da, öyle bir şeyi göstermeme çabası da iyice hem diğerlerinden teması da uzaklaştırmış oluyor. Yani hep diyoruz ya, başımıza gelenlerden, hissettiklerimizden ziyade bunların konuşulmamış olması, bunları bir travmatik etkiye, geçmişimizi belirleyen değer etkileyecek bir duruma dönmesine neden oluyor. Ve bir çocuk da kendi suçluluk duyguları, utanç, kaygı gibi duygulardan kendini ayıramıyor. Yani bunun benimle ilgisi yok, bunun benim değerimle ilgisi yok ifadesini ancak bir yetişkinden duyması gerekiyor. Ama o yetişkin geçmişte yoksa o yetişkinin biz olmamız. Evet, bu yanlıştı ama bu senin değerini küçülten bir şey değil diye. Şimdi de daha önce bundan bir önceki programda da konuştuğumuz gibi o çocukluğumuzla bağı kurup ona gidip anlatabiliriz.
Sen şimdi
Kendiyle
şeye
barış
geçtin.
ona
Bunu nasıl yapacağız?
başlayacak.
Adımları nasıl?
Evet. Yani geçmiş oldum, evet.
Değil mi? Nasıl
Evet.
adımlayalım o zaman?
Aha.
Önce durumu görmek,
Evet.
duygularımızın adını koymak, bir içsel konuşmaya girmek, sonrasında yol gösterici olmak, değil mi? Başka ne
Evet.
ekleyebiliriz
Yol
bu adımlara?
gösterici. Belki onun ilk başında da demin de söylediğimiz gibi yazmak çok iyi, ayrıştırıcı olur. İnançlarımızı bir fark edebiliriz, yazabiliriz. Buna dair inançlarımızı, hani kötü hissetsin ki, işte cezalandırılsın ki, kızılsın ki unutulmasın gibi, daha önce ya da bedelini ödesin de öğrensin gibi inançlarımızı yazabiliriz. Kendimize negatif ilişki kurmamıza neden olan. Bir de o eleştirel tarafımızın kendimize söylediği şeyleri yazabiliriz. Ve bir görmek lazım. Yani kendimle ilişkim nasıl benim? Neden, nasıl bir diyalog içindeyim kendimle? Kendimi eleştirdiğim noktada barış imzalamam zor olduğu için.
İçimizden geçen o zorlayıcı düşünceleri, zorlayıcı hissiyatı yazmak şunun için de çok önemli. Bu zihnimizdeyken çok doğal ve normal geliyor bize. Kişiliğimizin doğal bir parçası. Bizi daha iyi biri yapmak için aklımızdan geçenler gibi hissediyoruz. Ama bir kağıda yazdığımızda gördüklerimiz aslında bizi de şaşırtıyor. Yok canım, bu kadar değil diyorsun yani. Hadi bakalım bunu bir sesli oku. Bir diğerine söyler misin bunu? Bir arkadaşına böyle davranır mısın? Ya da birine böyle davranılmasına senin yanında müsaade eder misin? etmezsin. O zaman bunlar senin için de doğru değil. Ama hep bu seslerle büyüdüğümüz için bu sesi biz ne zaman düşünmeye başladık, ne zaman hissetmeye başladık, bize ne zaman kötü hissettirmeye başladı bilmiyoruz. İlk mercimek çorbası ne zaman içtim? Böyle şeyleri bilmeyiz. Bunun içinde büyüdük. Ama yazdığın zaman artık bu bir veri haline, üzerine düşünülebilir bir durum haline geliyor.
Yani o yorumlarda da oluyor. Geçmişte yaptığım hataları bir türlü affedemiyorum diye. Aslında o affedemeyen taraf, o cezalandıran taraf içteki. Ama sizin içinizde bir miktar da olsa, küçücük de olsa affetmeye hazır bir taraf var. Orayla bağ kurmak lazım. Ya da affetme umudu olabilir diyen küçücük de olsa bir taraf var. Orayla o bağı kurmak lazım. Çünkü o iç çocuk sizinle barış imzalamaya hazır. Çünkü biz kendimizle barış imzalamadıkça o iç çocuk o yalnızlığa, o tepesinde söylenen bir yetişkinin varlığıyla hayatı sürdürmeye, kendisini eleştiren bir yetişkinle hayatını sürdürmeye mahkum olmuş oluyor. O yüzden o hem çocuğun ihtiyacı var hem de ya bunu yapabilirim aslında diyen o taraf bunu yapabilir. Yani affedemiyorum diyen taraf o cezalandıran, çünkü diyor ki affetmemelisin yani. Çünkü sen hata yaptın.
Bunun bedelini ödemelisin.
Bedelini ödemelisin. Hayat boyu ödemelisin. Evet. Bizi unutturmuyor. İç çocuk da kaygılı bir çocuk haline geliyor. O da takıntılı düşünceler geliştiriyor sonra.
Değil mi?
Yaptığımız hataların tekrar tekrar zihnimizden dönmesi. Yani negatif bir kısır döngü oluşmuş oluyor. O cezalandıran taraftan çocuğu kurtarmak lazım. Evet. Onun elinden.
Ya da bunları duymamak için, bunlarla karşılaşmamak için kendini uyuşturmaya başlıyor.
Mesela evet.
Spor yaparak, yemek yiyerek, içki içerek,
evet.
Ekranda sürekli dizi izleyerek,
evet.
Abur cubur atıştırarak,
evet.
Çok çalışarak bunlarla yüzleşiyor kendini. Yani.
Evet.
Yüzleşmekten alıkoyuyor kendini.
Hem alıkoyuyor, aslında bir yönde de kendi eliyle cezalandırmada devam ediyor, devam değil mi? Alkol vücuda zarar, işte fazla yemek vücuda zarar.
Kötü insanlarla, ona iyi gelmeyen insanlarla ilişki kurmak.
Kuruyor, evet.
Cezalandırmanın farklı yolları.
Yolları.
O zaman senin anlattığın formülasyon şöyle. İçeride bir ses var. Bu eleştirel ve cezalandırıcı bir iç ses. Bu muhtemelen bizi büyütenlerin öğretmenimiz de olabilir. Yalnızca anne baba olmayabilir. Onun eleştirel, cezalandırıcı ve bize parmak sallayan, kötü hissettiren, bizi küçülten iç sesi. Bir süre sonra biz onu kendimi iç sesimiz haline getiriyoruz. Ve o bize sürekli yanlış yaptığımızı, utandığımızı an an kare kare fotoğraflarla önümüze koyuyor. Ve biz de bir çocuk gibi, evet hatalıyım, utanç verici şeyler yaptım, yanlış şeyler yaptım diye buna teslimiyet gösteriyoruz. Ve bunun bedelini bir ömür boyu ödememiz gerektiğini düşünüyoruz.
Evet.
Ama bu çok yanlış. Bir kere matematik olarak mümkün değil. Bir çocuğa bir şeyin doğrusunu gösterirsen öğrenir.
Hı hı.
Öğrenemiyorsa bunda bir sorun vardır. Öğrenmekte güçlük çekiyordur. Ona destek verilir. Eğer herhangi bir problemi olmayan çocuk sağlıklı bir ortamda büyüseydi, anlatan olsaydı dinlerdi, gösteren olsaydı izlerdi, gel beraber yapalım diyen olsa ona eşlik ederdi. Anlatılmayanla, gösterilmeyenle, söylenmeyenle sınanmak hiç adil değil. Biz kötü canlılar değiliz özünde, eğer doğumla getirdiğimiz bir kişilik problemimiz yoksa. Niye kötüsünü seçelim, niye yanlışı seçelim, niye bizi utandıranı seçelim, niye bize yetersiz hissettireni seçelim? Hem bir mağduriyetten geliyoruz, yol gösterenimiz yok, nasıl yapacağımızı bilmiyoruz ya da yanlış bir şeylerle karşı karşıya kalıyoruz. Sonra da biz bu yanlışın bir parçası olduğumuz için kötü hissetmeye devam ediyoruz. Mağduriyetin yarattığı daha derin bir mağduriyetin içinde boğuluyoruz.
Evet, evet. O yüzden o da kulağa da çok katı geliyor. Yani hem sen söylerken hem kendim söylerken de bir ömür boyu bir bedel ödeme. Çok büyük haksızlık yani. Hani gerçekten yaptığımız hataların ve telafisi için bir şeyler yapmak önemli ve anlamlı. Ama bu duygusal yükü sırtımıza taşımak insanın kendine yapabilecek en büyük cezalandırmalardan bir tanesi. O yüzden o barış, yani bunu deyince bile barış kelimesi bile çok umutlu bir kelime değil mi? Yani barış, yani kendinle barış.
Hmm.
Orada bir aydınlanma oluyor, bir ferahlık oluyor. Dolayısıyla buna bir fırsat vermek lazım. Olmuyor, yapamıyorum seslerini duyuyorum. Bundan vazgeçmediğinizde, o teması kurduğumuzda o kendimizle barışmak, kendimizi affetmeyi isteyen, dileyen tarafımız daha da büyür bir hale aslında gelecek.
Değil mi?
Senin kendini affetmek için uğraştığın bir şey oldu mu? Kendime de
Çok.
soruyorum.
Çok. Eksiklik oldu, yetersizlik oldu, tembellik oldu. Benim kendini düzenleme becerim çok zayıftı. Nerede nasıl davranılır, nasıl konuşulur, potansiyel nasıl gerçekleştirilir, disiplin nedir, nasıl potansiyelini gerçekleştirmek için doğru koşullar yaparsın, doğru yerlerde. Yani çok gayretli, çok iyi niyetli bir çocuktum da çok dağınıktım ben. O dağınıklığın bedelini çok ödedim. Potansiyelimi gerçekleştirmekte çok geç kaldım. Çok zorlandım. Yalnız hissettim. Ve bu hep bana yetersizlik, eksiklik hissettirdi. Ve bu tembelliğimin, tırnak içinde söylüyorum, bu iş görmezliğimin, bu sürdüremeyen tarafımın huzursuzluğunu hep yaşadım. Ya da öfkemin. Ya da işte huzursuzluğumun. Böyle çok barışık, iç huzuru yüksek biri değildim ben 40'lara kadar. Yani daha yeni yeni sakinleşiyorum. Daha yeni yeni babalıkla beraber, evdeki huzurla beraber yeni yeni kendimi kabul edebiliyorum. Yani bu yenidir benim barış geçmişim.
Affetme deyince böyle sanki bir olay, bir durummuş gibi geliyor. Öyle bir şey ben de anımsayamıyorum ama o barış, kendinle barış kısmı benim için de yeni yani. 35'ten sonra belki bunun için uğraşmaya başladıysak 40'tan sonra biraz daha rahatladık. Benim de kendimi böyle daha sakinliğimi, dinliyor olmamı, içe dönüklüğümü, yalnızlığımı seviyor olmamı falan kabul etmem yani. Zaman aldı bu. Olduğu gibi kabul içeriyor aslında kendinle barış, değil mi? Öncelikle o nasıl biriyim diye bunu fark edip sonra bunu kabul etmek. Çünkü içteki eleştirel ses hani daha aktif, daha canlı, daha sosyal olmalısınları söylediği için ya da talepkar ses. Bakıyorsun benliğine, sen daha molalara ihtiyaç duyan biriyim ben. Daha sakin zaman geçirmeyi seven biriyim. Bunların olduğu gibi kabulü benim için de zaman
Yani
aldı.
iç sesin senin daha dışa dönük bir sahne figürü
Evet.
olmanı istedi.
Evet.
Ama sen böyle biri değildin.
Değilim,
O
evet.
aradaki fark sana eksik ve yetersiz mi
Hissetti.
hissettirdi?
Sanki doğru olmam gereken kimlikte değilmişim gibi hissettirdi. Ama bunu da şaşırdın mı?
Yok, şaşırmadım da ama olduğun yer tam bunun ortası değil mi? Çok
Ortası,
sağlıklı bir nokta.
evet. Geldiğim noktada evet çok memnunum. O bunu yaparken de küçük Zeynep'le yani. Sen hassas bir çocuksun. Böyle kaygıya da kapılabilen de bir çocuksun ama işte içgöründe, farkındalığında yüksek. Bak senin yapmaktan hoşlandığın şeyler bunlar. Ve bunlar çok şahane. Herkes de farklı, herkes farklı. Herkes birbirine aynı olmak durumunda değil gibi anlatımlarla da rahatladı. Bir de bu işte kendime uygun bir hayat biçimini oluşturmam da bunu deneyimlemek de ya ben bundan mutluyum. Sonra da fark ettim ki aslında bu sakinlik, nezaket ve dinginlik hali herkese de
İyi
iyi
geliyor.
gelen bir şey. Evet. Yani bunu gözden kaçırıyoruz biraz.
Aslında daha zor bulunan erdemler bunlar
Bunlar
ya.
tabii. Evet.
Ama bu anlattığın şeylerde kendimizle barış yapmak için kabul ve şefkatin gerekliliği. Bu anlattığın şeyler kabul ve şefkatin içeriği değil mi?
Evet. Kabulle başlıyor aslında o barış hali. Yani o iç tarafı, kişisel özellikleri. Tamam, sen böyle olduğun gibi okeysin yani. Olduğun gibi tamam.
Peki kendinle yaptığın barış anneliğini ve eş olma rolünü etkiledi mi? Yani kendini kabul eden eşini ya da çocuklarını kabul etmede, esneklik göstermede de etki ediyor mu? Yoksa
Tabii.
birbirinden bağımsız mı?
Yok, etki etmiştir yani, çünkü hani senin de mizacın benden de farklı olduğu için biraz böyle tam iç barış, esnek bir barış sağlanmadığında olması gerekenler konusunda da netlikleri oluyor insanın, katı oluyor yani. Yani bir durumda atıyorum bir iş varsa o iş şöyle zamanda şu biçimde şöyle yapılır gibi bir netliği oluyor. Ama kendine yönelik bir esneklik, bak olduğun gibi tamamsın, bunlar var gibi bir esnek bakış, diğerine de yo, bir iş bin bir türlü biçimde yapılabilir, herkesin bir şeyi ele alma biçimi farklıdır gibi esneklik kabulü de
Getiriyor
getiriyor. Evet,
beraberinde değil mi?
getiriyor. Öyle olunca bir başkasının davranışı, bize benzemeyen başka bir mizaçtaki birinin davranışı can sıkan, kızgın hissettiren bir şey değil de eğlenceli ve farklı oluyor yani.
Ya da konuşulabilir bir şey en azından.
Konuşulabilir bir şey olmuş oluyor, evet. Bazen kendimi sakinleştirmem gerekiyor mesela seninle ya da bir J ile ilgili tutumlarınız, tarzlarınız benden başka. Diyorum ki onlar yolunu bulurlar, merak etme yani. Hep buldular çünkü. Onların o sistem benimkine uymuyorsa da bunun sonunda mutluluk var. Bazen daha da mutluluk oluyor. Daha da başarı geliyor. Hala o Zeynep'le onu yatıştırmam gerekiyor. Korkma yani. Hani birce bundan yol alacak.
Bu derin utancı yerleştirmeden,
Evet.
yalnızca davranışın altını, o kötü tavrın altını çizerek bunu aslında birbirimize de yapabiliriz. Yani Zeynep, senin kötü biri olduğunu düşünmüyorum ama yaptığını onaylamıyorum diyerek. Bu da
Evet.
bence ilişkilerin devamlılığını sağlıyor. Zaten kendiyle barış içinde olan biri de diğeriyle ilişkilerini bu kadar kolay gözden çıkarmıyor. Kendine karşı cezalandırıcı olan biri diğerini de hemen gözden çıkarma
Evet.
eğiliminde oluyor. Yani bir hata yaptıysa o ilişki bitti. Tamam, artık benim için yoksun. Ama sana iyi gelen bir sürü özelliği vardı. Geçmişte iyi günleriniz oldu. Bunları neden bir anda gözden çıkarıyorsun? Çünkü hata yapan bedelini öder.
Öder.
Sonsuza
Evet.
kadar da bunu ödemeye devam etmenidir. Ne saçma ya.
Beni kaybetti.
Beni
Yani
kaybetti ya.
evet. Yani diğeriyle kurduğumuz ilişki kendimize kurduğumuz ilişkiyle aynı oluyor.
Değil mi?
Evet, yani o şeyin program başına dönersek bizle başlıyor demiştik. Bu
Evet.
barışla başlıyor ki dünya daha güzel bir yer haline gelsin. Tersi biçiminde de dünya hayat zor bir yerse ve ilişkilerimiz zorsa muhtemelen kendimize kurduğumuz
Evet.
ilişki de öyle.
Benim bir yakınım, bir akraba, benim aslında bir şaşkınlık durumunda verdiğim yüksek ve belki öfkeli denebilecek bir tepkiden bana küsmüştü. Benden de bayağı büyük yani. Aramızda en az 10 yaş vardır. Geçen yıllarda bir araya geldik. Baktım bana küstüğü hala devam ediyor. Ne kadar yazık ya. Bunu taşımış üstünde, bana öfkesi hala devam ediyor. Bunu söyleyen Serdar daha 20'sinde bile yoktu. Çok, yani terbiye sınırlarını çok aşan bir şey değildi. Evet, öfkeli ve keskin bir tepkiydi. Ama tolere edilebilir bir şeydi. Ama şimdi bakıyorum, o yakınımın acaba gerçekten meselesi benimle mi, hayatla mı? Yaşadığı hayata baktığında görüyorum ki bu benimle ilgili değil, yani bu onunla ilgili. Kolaylıkla telafi edilebilecek, kolaylıkla olmaz Serdar, bu böyle konuşulmaz diye denilebilecek bir şey. 18-19 yaşında bir çocuğa düşünsene, hayatının kaç yılına yük olarak taşımış sırtında ya.
20 yıl taşımış o duyguyu.
Ne
Evet,
kadar
evet,
saçma
evet.
yani, ne kadar ağır yük. Ama muhtemelen kendi içindeki döngüleri de böyle yaşıyor.
Evet. Yani affediciliğin hafifletici etkisi bu, özgürleştirme, onları taşımama değil mi? O yükleri taşımama,
Yani
o ferahlık.
hem affedicilik, ama bence orada, hani oradan da bağımsız, ya kontrol edebileceğin bir şey yoksa, yapabileceğin bir şey her zaman vardır. Diğerinin iyiliği için uğraş. Kendin için yapabileceğin bir şey olmayabilir. Durum için yapabileceğin bir şey olmayabilir ama mutlaka diğer için yapabilecek bir şey vardır. Diğerinin iyiliği için uğraş. Biz burada biraz da bu psikoloji literatürünü Zeynep, biz daha çok batıdan aldığımız için doğulu kökenlerimize de yabancılaştık. Mesela batılı bir çocuğun kendini tarifiyle doğulu bir çocuğun kendini tarifi arasında belirgin fark var. Batılı çocuk kendini şey diye tarif ediyor. İşte ben şuyum, şöyle yeteneklerim var, şu okulda okuyorum, bu okulda da işte akıllı çocuklar okur, ben akıllı bir çocuğum. Doğulu çocuk, Çinliydi sanıyorum, tarif ederken şey diye tarif ediyor. Ben şuyum, adım bu, şunun oğluyum, şunların torunuyum.
İlişkilerle
İlişkilerini anlatıyor.
değil
Ne
mi?
kadar kıymetli.
Evet.
Ve orada da ilişkilerle de unutmadığında diğerine el vermeyi, diğerinin iyiliği için kendini sorumlu hissetmeyi de unutmuyorsun. Biz bunları konuşurken bence insanlara iyi gelen bir şey de bizim bu geleneksel tavrımız, bizim bu doğulu tavrımız. Diğerini de gözeten biz, çünkü öyleyizdir doğulular.
Tabii.
İlişki odaklıyızdır. Evet, bireysel sınırlara ihtiyacımız var ama biz uyum içinde,
Uyum.
topluluk halinde yaşarız. Bunun dezavantajları vardır ama bize iyi gelen tarafları da vardır. Şu ekonomik krizi Norveç'le bir yaşasın bakalım ne oluyor? İntihar oranları nerelere gidiyor yani? Geleceğimi göremiyorum. Bu hayat taşınabilir bir yük değil. Yani orada da karanlık bir taraf var ama biz burada yan yanayız. Birbirimizin elinden tutuyoruz. Şeyde
Dayanışma var. Hemen örgütleniyoruz,
dayanışma var.
destek
Amerika'da
oluyoruz.
gördüm bir, yani hatırlıyor musun? Biri bayıldı. Herkes ondan uzak durmaya başladı. Yani şurada bize kaba tavrından dolayı öfkelendiğimiz biri, ben biliyorum ki Tabii İstanbul'da falan böyle bir şeyde büyük
Büyük
şehirlerde
şehirlerde bunlar bozuldu da, evet.
biraz barbarca bir haline
Ama
geldi ama
Anadolu aynı yani, evet.
ama hala o büyük şehirlerde bile sen bayıl seni sırtına alıp hastaneye taşıyacak insanlar vardır. O yüzden hani bunları yaparken bir ilişki içinde olmayı, diğerinin iyiliği için de bir şey yapmayı unutmamak lazım. Hayat tek başına iyi olacağımız bir yer değil ki.
Değil, evet. Çok güzel konuştun.
Sağ ol, teşekkür ederim.
Evet.
Tabii
Toparlayalım.
toparlayalım.
Evet.
Fakat o kadar güzel konuştum ki nereye bağlayacağız bunu? Ama ben bu kadar da
Ama
yani.
ilişki dedin, ilişki odaklılık
Evet,
dedin.
evet.
Bizim kültürümüzle kendimizle ilişki
Hani
dedik.
kendimizle ilgili yapabileceklerimiz var ama her şeyde de dünyanın merkezinde sen yoksun arkadaşım. Yani baktın kendin için yapabileceğin bir şey yok. Tıkandın ve diğerinin elinden tut.
Evet.
Diğerine iyi gel. Oraya bağladım yani.
Evet. Doğru, bu dil olunca diğerine iyi gelen dil gün gelir sana
Sana
da
da iyi gelir. O
döner
zaman kendinle de
yani,
barışırsın. Evet,
barışırsın.
kendim için yapabileceğim bir şey yok. Hatalar yaptım ama diğerinin sırtından elimi eksik etmedim. Ne kadar kıymetli yani.
Evet.
Bitirelim mi?
Evet.
Bugün kendinle barış içinde olmayı, kendinle huzur içinde olmayı konuştuk. Biliyoruz bu konuştuklarımız zor konular, sıkıntılı konular, derin konular. Burada yapmaya çalıştığımız şey problemi ortaya koyup olağanüstü çözüm önerileriyle bunları böyle paketleyip raflara yerleştirmek değil, sadece bir kapı açmak arkadaşlar. Bununla ilgili 10 bölüm çekilebilir gerçekten. Biz de konuşabiliriz, siz de sorular, yorumlar ekleyebilirsiniz bunun altına. Ama bizim burada yapmaya çalıştığımız şey, bak böyle bir mesele var. Bu meselenin adını biz koyduk. Birlikte düşünmeye, konuşmaya, sohbet etmeye başladık. Hadi sen de konuş. Siz de kendi aranızda bunları konuşmaya başlayın. Eminim bizim vardığımızdan başka yerlere de gidebilir sonuçlar. Bizden daha iyi akıl yürütmelerde de bulunabilirsiniz. Hatta bizimle de paylaşın bu akıl yürütmelerinizi, ne güzel olur. Hep birlikte yapalım bunu. Hep birlikte iyileşelim. Zaten bir aile meselesini neden biz burada kurduk? Hep birlikte iyileşelim diye. Sadece bize iyi gelmesin. Sadece buraya gelebilenlere iyi gelmesin. Erzurum'dakine de iyi gelsin. Manisa'dakine de iyi gelsin. Kütahya'daki de bundan faydalansın diye. Birbirimize el verelim diye. Siz de yorumlarda, içeriklerde birbirinize el verin. Yaşadığınız yerde birbirinizden kendinizi haberdar edin. Ancak böyle zor zamanları aşacağız yani. Ama hep unutmayın, siz yalnız değilsiniz. Ve siz de bunu söyleyin diye, ne yalnız değilsin, ben buradayım. Yapabileceğimiz bir şeyler var birbirimiz için diye. Karanlık kader değil yani. Videolarımızı paylaşmayı, altına yorum yazmayı, beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Kendinize de iyi bakın. Bir aile meselesinden herkese çokça sevgiler.
Bu haftayı kendinizle barış imzaladığınız bir hafta olarak geçirebilirsiniz. Kendimle barışmak demek ne demekse önce bunu bir anlayın. Neyi kastediyorsunuz? Ne olursa, neyi farklı yaparsanız, neyi değiştirirseniz kendinizle daha barışmış gibi olursunuz. Onu belirleyin ve onu yapmaya çalışın. Bu aynı zamanda Serdar'ın da dediği gibi yanımızdaki kişiyle de barışçıl bir dille iletişim kurarsak bu kendimizle barışmayı da daha şefkatli dille bir iletişim kurmayı da sağlayacaktır. Bir aile meselesinden çokça sevgiler.